Efendim merhabalar, Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya, Seslerin İzinde programına hoş geldiniz. Çok kıymetli Mehmet Kemiksiz hocamla Seslerin İzinde programında yine Yunus Emre'yi konuşmaya devam edeceğiz. Bu bölümde de değerli Hasan Kiriş bizlere tambur sazında eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz, Hasan abi hoş geldiniz.
Efendim, tüm dinleyicilerimizi selamlıyoruz, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Eyvallah. Geçen hafta kalmıştık.
Evet, geçen hafta Yunus Emre'nin Türk Halk Müziği'ne girmiş eserleri ile alakalı konuşuyor idik. Bir şiir okuyalım demiştik, iyi
şimdi
olur.
Şimdi bizim son 90 yılımız içerisinde görsel sanatlar, gösteri sanatları, enstrüman icrası ve sahne sanatları bilinçli olarak kör bir dini referans bağnazlığıyla geri bırakılmıştır.
Yani sahne sanatlarından kastınız sinema,
hepsini
tiyatro.
Hepsini söyleyeceğim şimdi. Cümleyi bir hazmedelim. Neden bu cümleyi söyledim? Bunun acısını biz çekiyoruz. Şimdi nesil olarak çekiyoruz. Mesela bizim şu anda 70 yaşında, 60 yaşında bir tane tiyatrocumuz yok. Bizim dünyamıza hitap eden var mı? Talk showcu dediğimiz adamımız var mı?
Yok.
Yok. Bize aynı zamanda düşündürürken, aynı zamanda bilgi veren, aynı zamanda tevhid inancını anlatan bir sahne kültürü var mı bizim şeyde? Peki var mıydı 150 sene önce? Vardı. Karagöz oyunu vardı.
Hacivat Karagöz.
Hatırlar mısın? 10 kere demedim mi sana sevme 9 yar, 8'de safa, 7'de vefa, olmaya zinhar, 6 ile 5, 4 ile hiç başa çıkılmaz, 3'ün ikisin terk ede gör, ta kala bir yar. Perde bununla açılıyor. Ne tevhid anlatıyor değil mi adam? Ne Karagöz bu? İşte buralardan biz böyle kademe kademe uzaklaştık. Müzik haram, zinhar. Oradan uzaklaştık. Tiyatro zaten olmaz. O sadece işte bel altı bir takım şeylerin anlatıldığı ve insanların güldürüldüğü bir ortamın malzemesi. Orada da olmaz. Nerede kaldı? O zaman Müslüman dediğin şey böyle beton direk gibi bir şey değil ki yani. Bu da insan. Onun da hisleri, duyguları, arzuları. Yani Müslümanlara aşık olmuyor mu?
Bir tabii.
Ha tamam. O zaman aşık oluyorsan, nefret ediyorsan, seviyorsan, yani bu alemin içerisinde bir parça isen, ki bunu ayet ortaya koyuyor. Hayati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin diyor. Yani yatıp kalkmam, yemem, içmem, uyumam, gezmem, eğlenmem, neyse. Bunların hepsi o grubun içerisinde. Evet. Oradan biz dışarıda olamıyoruz. Yani. Olamıyorsak bizim eğlencemizin de o şekilde olması lazım. Bu kasıtlı yapılan bir hareketti. Bunu belirtmemiz lazım. Daha son 25 yıla kadar bizim camiamızda doğru düz el tambur tutan, bağlama tutan, neyi tutan işte ne bileyim var mıydı Hasan'cığım?
Sevgili hocam, bu tarikatların, tekke zaviyelerin kapatılmasıyla başlayan bir süreç midir? Çünkü musikiyi yönlendiren uzunca bir dönem tekkeler, zaviyeler olmuş. Hafız bestekarları çalışıyorlar. Yani din hep musikinin içerisinde, aslında dinin içerisinden musiki çıkıyor ama bu tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra belki niye bizden yok diye soruyoruz ya, başka insanlar
ben mı? Ben hep soru soruyorum, biliyor musun?
Alanı doldurdular.
Mesela biz sekülerizmi aldık, yönetim şekli olarak benimsedik. Tamam. Peki bizim bu sekülerizmi aldığımız yerlerdeki seküler insanların kültürel ve dini hayatlarında bir şey oldu mu? Mesela kiliseye bağları koptu mu bu adamlar? Mesela İngiltere neden hala krallığını muhafaza ediyor? Doğru mu? Ben soru soruyorum. Bu soruları ben çok sorarım kendime. Yani madem bu kadar kardeşim, o olmadan da olabiliyordu. Keşke olduğu şekilde bir kalsaydı da bu nesil de ondan mahrum olmasaydı. Şimdi pek çok büyük alimimiz, Kur'an hafızı, şu anda rahmeti rahmana kavuşmuş olan pek çok büyük hocamız maalesef bu söylentiler, bu bakış ve kendilerinin o gün yaşadıkları, görev yaptıkları camilerde ve toplumlarda tahfif edilecekleri endişesiyle bildikleri musikiyi izhar etmekten uzak durmuşlardır. En yakın örnek mi? Ali Gülses. Necip Gülses'in babası. Çok iyi müzik biliyor. Anlattı Necip Gülses. Yeraltı Camisi imamı
Ali Üsküdarlı.
Ali Üsküdarlı. Teshir edemem diye Hüseyin'in bir şarkısı var, duydun mu? Ali Üsküdarlı.
Kendi bestesi mi?
Kendi bestesi.
Allah Allah.
Duymadık değil mi? Çünkü biz yakıştırmıyoruz.
Ben bir de çalıştım onu ama yine de duymadım.
Kendi sesinden kaydı var. Ya teshir edemem diye ve çok neşveli bir şarkıdır, güzel bir şarkıdır. Rakım Elkutlu Hoca Allah'tan belli bir noktayı yırtmış, atmış da ortaya çıkmış. Efendim biz nedense oralarda bir yediremedik kendimize o işi. benim çocukluğumda enstrüman filan kursuna giden bazı dingilözü arkadaşlarımız udu çuvalın içine sokup yani kılıfta getiremiyordu görev yaptığı yere. Çuvalın içine sokup öyle getirip götürüyordu. Bunlar bir şeydi. Bunlar bir red sebebi olmuştu. Ha. Ve bu bize çok kaybettirdi biliyor musun? Biz şu müziği yaparken bu müziğe inanmayan insanlarla müzik yapmak zorunda kaldık. Doğru mu Hasan?
Doğru. Yani aslında birkaç program sizin, çünkü 90'lar çok uzak değil. Tabii, siz tabii, o dönemleri tabii, yaşadınız.
Tabii. Bu müziğe inanmayan, hatta bu müziğe karşı olan insanlara sırf o günün beherinde harçlıklarını, işte yevmiyelerini verip sanatlarından istifade etmek için biz bunları şey yaptık, ama o arkadaşlarımızın dünya görüşü farklıydı. Mecburen çaldılar bazılarını. Bizim Türkiye'deki tasavvuf müziği icrası birkaç kanalı vardır. Birkaç tane, daha doğrusu zorlama noktası vardır. Bir tanesi Ahmet Hatipoğlu'dur TRT'de. İlk kez Allahlı, Muhammedli efendim güfteleri kadınlar erkekler karışık bir koroyla icra etmeye başladığında oradan, resmi kanaldan duyulmuş oldu. Sonra çok büyük emekleri var Ahmet Özsan'ın ve vakfın mesela o konuda.
Aslında daha eskiden de var da orada bence ideolojik bir şeyler için içine girdiği zaman işler bozuluyor. Mesela Mine Nurettin Bey'in icra heyetini idare ettiği zamanlarda, yani hem dini ya da la dini şekilde gayet açık bir şekilde verdiği çok güzel konserler var. Kayıtları da var bunların.
Solo
hatta kendi bestesi de var.
Var tabii, evet.
Bestesi var. Yani toplu icrada icraya açık yapma şeyleri de var. Hatta kadınların icra ettiği
var. Eserler var. Eserler. Peki var. Hemen kökenine in. Münir Bey'in o kökeni nereden geliyor ya sizce?
Tabii ki bir hafızlık.
Yok, hafızlıktan şeysi değil. Özbekler tekkesine gidiyor.
Meşk için mi?
Tabii. Tabii. Özbekler tekkesinin makaralı kayıtlarını ben aldım geçen sene. Orada Alaaddin Bey'in toy zamanı, Necmettin Efendi'nin posta oturduğu dönemde Özbekler tekkesinde o meşklere katılmış Münir Bey. Ve oralarda icralar yapmışlar. Bu sahada emin olun, dini musiki temelli bir vokalizasyon, yani icra tarzı benimsememiş olan insanlar kalıcı olamamış. Dikkat edin buna. Bekir Hoca hafız. Bekir Sıtkı Sezgin hafız. Alaaddin Bey'in hocası kim? Zeki Arif Ataergin. Kani Bey'in hocası. Kani Bey hafız. Kani Bey'in hocası Saadettin Heper. Saadettin Heper'in hocası hafız Ahmet Irsoy. Hafız Ahmet Irsoy'un babası Zekai Dede. Zekai Dede'nin hocası Dede Efendi.
Hocam bir meşk silsilesini çıkardınız.
Yani dolayısıyla bunlar olmadan olmuyor demek ki.
Tabii.
Şimdi bu Mevlid'de de böyle oldu. Mevlid'de de bir yozlaşma maalesef yaşadık. Bugünler aslında yozlaşmanın zirveye gittiği günlerdir. Şimdi 2022'de Süleyman Çelebi yılı ilan edilecek diye duydum. İnşallah kalıcı şeyler olur. Mesela Mevlid geleneği bizim için çok önemli bir gelenekti. Balkanları biz, eğer orada bir dirhem çekirdek, İskender Pala'nın kitabının ismi gibi, ha, bir dirhem iki çekirdek kaldıysa oradaki Mevlid merasimlerinin hatırına kaldı. Yoksa gidiyordu. İnsanlar evet şarap içiyorlar iftarda ama bir taraftan da Mevlid okunduğu zaman sadece Allah denilen meclis orası var çünkü. Başka yok daha. İnanç namına gördüğü şey oydu. Dolayısıyla burası önemli. Bu nokta önemliydi. Bir de o öteki tiyatroydu vesaire, bunlar hadi bizim camianın kabullenemediği, hala şu anda bizim oralarda maalesef sanatçımız yok ama, yani büyük çaplı bir sanatçımız yok ama, mesela hafızlarımızın neyi kaybetti biliyor musun hafızlarımız? Biz diyoruz ki Enderun teravihinde, teravihin 3. tervihasında camiye giren birisi Hüseyin'i makamında olduğunu duyunca 3. terviha diye, 3. tervihadayız yani 12'yi kılıyorlar bunlar diyebilecek düzeyde bir halk yapımız vardı. Biz okuyucularımızda da bunu kaybettik. Hafızlarımız makam bilmiyorlar. Bir sesten başlıyor, akort değiştire değiştire gidiyor.
Yani bir de farklı coğrafyaların tavırlarıyla ilgili bazı şeyler, yansımalar da oluyor.
Dolayısıyla biz oralardan çok kayıplarımız var. Bugün İstanbul tavrı diye, Üsküdar tavrı diye sadece kelimelerle konuşuyoruz sadece. Örneklerinde artık Allah uzun ömür versin, son büyük örneği Hafız İlhan Tok. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. YouTube'a da koyduk. Bila Hatim Bedeldir, Mehmet Canen koyduk. Hoca Kemali yaşında. Bundan birkaç yıl evvel girdi stüdyoya, tüm dudak talimini gösterecek şekilde Kur'an-ı Kerim'in tamamını okudu. Adına da Tarz Osmani Femi İstanbul dedi. İrabül Kur'an ışığında Tarz Osmani Femi İstanbul. Ramazanlarda insanlar bunu hatim olarak da takip ediyorlar. Bu neyle alakalı biliyor musunuz? Güzel şey dinlediğiniz zaman, güzel şey dinleye dinleye insan söyleyişi güzelleşiyor.
Zevki selime ulaşıyorsunuz.
Tabii. Meşketmemiş olan okuyucular, meşketmemiş olan mevlitanlar, meşketmemiş olan hafızlar güruhuna dönüştü. Bir camiye 3000 ilahi müktesebatı olan, 3000 eser meşketmiş olan bir müezzin efendi tayin edildiği zaman hangi günlere kaldı payitaht diyorlarmış. Şimdi 3 tane eser bilen adam bulamıyoruz biz. Ve kendim bu işte çok emek verdiğim için ve çok yıllardır yetiştirmek için, bir şey paylaşmak için çabaladığım için çok iyi biliyorum ki müzik bilmeyen, nota bilmeyen, usul bilmeyen, makam bilmeyen bir adama siz bir tevşihi sıfırdan melodi iki ses, üç ses tekrarla, 10 tekrarla, 20 tekrarla kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu adam bunu okumaya başlıyor. Aslında siz ona sadece bu eseri okutmuyorsunuz biliyor musunuz? Ben bunu çok denedim. Meşkettiğimiz eserler sadece meşkettiğimiz eser olarak kalmıyor. Adam ezan okurken o melodileri oraya entegre ediyor. Kur'an okurken o melodileri, o geçkileri oraya irtibatlandırıyor. Mevlid okurken irtibatlandırıyor. O yüzden olay nereye geliyor biliyor musun? Meşk.
Evet. Meşk kültürünü de ama büyük oranda kaybettik sanki hocam. Yani payitahttayız, İstanbul'dayız. Bir ülkenin en fazla herhalde kültürel faaliyetinin yoğunlaştığı bölge başkenti ya da kültür başkentidir. İstanbul'umuzda kaç tane acaba düzenli meşk yapan kurum, kuruluş, kişi?
Düzenli olamıyor. Çünkü bunların bir eskiden olduğu gibi tekke ortamlarındaki gibi bir meşk durumu söz konusu değil. Bir tekke müdavimi, Melami olsun, Kadiri olsun, Rifai olsun fark etmez, Celveti olsun. Yani bunlar her haftanın belli günlerinde meşklere gider, belli akşamlarında zikre giderlerdi. Yani şimdi buralar
ev meşkleri de
yani buralar evet ev meclisleri, konak kahve, meclisleri. Kahvehaneler. Tam şimdi o noktaya gelecektim. Bizim önceden yadırganan bir durum değildi. Şimdi meşk olunca özel bir durum atfediliyor. Ya zaten kahvede otururken bütün kış boyu Erzurumlu eline alır tefi, başlar Alvarlı Efe'den okumaya. Olay böyle oluyor zaten. Oradaki çocuk da bunu dinliyor. Öteki yaşlı da dinliyor. Cumhur okuyorlar zaten çoğunluğunda.
Tabii.
Tekkelerdeki de böyle. Hasan'ın dediği şeyi de
İbnül Emin Mahmud
tam Kemal onu evet. Alaaddin bu Nevzat, bu konaklarda yapılan meşklerin de başka bir önemi var. Bunlar nasıl söyleyelim? Entelektüel meşkler.
Tabii. Mesela
İbnül Emin Mahmud Kemal
yine Süha Gezgin.
Evet.
Normalde işte lise hocası.
Evet.
Ama Alaaddin Bey'i keşfediyor zamanında. Beşiktaş'taki işte konağına davet ediyor.
Seste mi vardı sizde diyor galiba. Tabii, o zaman yani, bir enstrüman çalıyor.
Birçok bu özellikle 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda bu ev meclisleri çok önemli.
Yani şimdi bizim çocuklarımız
Nevzat
neden?
Bey'den de çok dinledim.
Bizim çocuklarımız neden bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyor? Bu soruyu çok soruyoruz ya son günlerde. Yani çocuklar bizim sevdiğimiz müziği sevmiyorlar.
Evet.
Çocuklar bizim sevdiğimiz yemekleri sevmiyorlar. Çocuklar bizim gibi giyinmek istemiyorlar. Bizim yemek yediğimiz lokantada, yemek yemeyi sevdiğimiz lokantada yemek yemiyorlar. Başka bir şeyler. Neden biliyor musunuz? Biz çocuklarımızın ortasında kültürümüzü yaşamıyoruz.
Kültürü aktaramıyoruz.
Yok. Çocuklara söyleyerek bir şey öğretilmiyor. Göstererek öğretiliyor çünkü.
Kesinlikle katılıyorum.
Dolayısıyla biz o kültürü evde haftalık cemiyetler kurulur. Bu cemiyetlerde illa herkesin müzisyen olması gerekmiyor. Yasin okuyacaksa da birkaç tane iyi hafız geliyor.
Hı hı.
Güzel sesli hafız. Çocuk onu dinleye dinleye Yasin ezberliyor.
Belki de hocam biraz toplumsal olarak da illaki her şey değişip dönüşüyor. Toplumsal olarak da değişip dönüşüyoruz demek ki ev meşkleri olsun, evde dersler olsun. Ben bunu birkaç hocaya, bir iki tane hattata sormuştum mesela. Eskiden hattatlar dersleri böyle şimdiki gibi dernekler, vakıflar olmadığı için evladım şu gün evime gel dermiş mesela. Böyle bir ortam ama şu an imkan sosyal açıdan salon olarak ne bileyim yer olarak falan belki daha fazla ama himaye mi acaba burada i̇şte, sorun?
Sorun işte bu bahsettiğimiz 40'lı yıllarda nüfus 400 50 bin civarında yani İstanbul'da. O zamanın İstanbul'dan bahsediyoruz. Şartlar yokluk içerisinde, İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu bir ortam. Yani savaşa girmemiş. Aslında barış içinde de yaşayan bütün tiyatroların, konser salonlarının dolduğu da bir ortam aslında. Hani yeni bir cumhuriyet. Ama yine de
orantısız bir büyüme mi var hocam?
Bir şimdi var.
Orantısız bir büyüme mi var?
Şimdi burada var, bir iğne çuvaldız meselesi geliyor. Bizim şu anda yakındığımız alanları imar etmesi gereken camiye aslında bugün zengin. Sadece bu işlere harcayacak parası yok. Anlatabildim mi? Buralara biz şimdi bina, evet bina çok lazım, bina. Ama binadan önce insan lazım bize.
Kesinlikle.
Kaliteli ve içi dolu insan yetiştirmediğin zaman binalarınız boş kalacaktır. Bunu unutmamamız lazım. Biz çok büyük paralar harcayarak insan yetiştiremeyiz. Ama bir tane çadır kurarız, içinde meşk edebiliriz. Bunu şu anda da söylemiyorum. Yapmayalım diye söylemiyorum. Bunları da yapılsın ama unuttuk ya, insanı unuttuk. Çocuk yetiştirmeyi unuttuk. Çünkü bu çok ağır işleyen bir süreç. Meşkeden bunu çok iyi bilir. Bir çocuğa bir eseri öğretmek çok süreç isteyen bir durum. Bir de ses çok oynak olduğu için çocuk hem o camiayı sevecek, hem onun içinde duracak, hem de eser öğrenecek ve bunu severek yapacak. Senin 10 takla atman lazım bunun için. Bu derdi çeken birisi olarak söylüyorum. Çocuklara çok büyük emek harcamamız gerekiyor. Aksi takdirde bu nesil maalesef bunlardan haberdar olmadan gitmiş olacak. Yani Hüdayi Hazretleri'ni sadece türbeden ibaret zannedecek. Anlatabildim mi? Şimdi Mehmet Nasuhi Hazretleri'ni sadece Doğancı'da bir türbeden ibaret zannedecek. Fenai Mehmet Cennet'i öyle zannedecek. Ne bileyim, Alvarlı Efe'yi öyle zannedecek. Yani Erzurum'da bir şair zannedecek. Öyle değil ama.
Mezarlardan bir mezar, şairlerden bir şair. Evet. Şimdi siz böyle söyleyince aklıma Turgut Cansever'in bir sözü geldi. Hemen açıverdim telefondan. Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder demiş. Evet. Herhalde
nitekim bu da oldu.
Gerçekten iyi özetliyor.
Biz niye hiçbir şey okumuyoruz peki bu programda?
Muhabbetin lezzeti.
İstanbul'dan bahsettik.
Şimdi şöyle yapalım. Bu türküyü türkü formundakini okuyalım.
Tamam.
Arkasından şu bahsi açalım. Yunus eserlerinden sanat müziği, Türk müziği formunda, yani şarkı formunda yapılmış eserler de var. Bir tane de ona örnek getirdim. Evet. Onu da okuruz. Beni sorma bana, ben bendeyim. Beni sorma bana, ben bendeyim. Bir ben vardır bende, benden içer o. Bir ben vardır bende, benden içer o. Yoldur varana, şeriat tarikat, yoldur varana, hakikat marifet andan içer o. Hakikat marifet andan içer o. Yunus'un sözleri
tanbur ateşidir. Kapında kul var sultandan içer o. Kapında kul var sultandan içer o.
Efendim ağzınıza sağlık, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Müzikimizin her veçhesi gerçekten ayrı ayrı değerli, ayrı ayrı güzel, ayrı insana efendim sirayet ediyor, ruhuna, kalbine, gönlüne.
Yakın tarihte vefat eden bir büyük Kur'an üstadımız sabah namazlarına camiye giderken yaşlılık döneminde bir delikanlı kendisine refakat ediyormuş. O delikanlı da şu anda 80 civarında yaşları. Bunun anlatımından ben bunu aktarıyorum. Her sabah işte evinden alıp koluna girip onu camiye kadar götürüyor. Süleymaniye civarında bir yerde oturduğunu anlatmıştı. Diyor ki her sabah evinden alıyorum işte yaklaşık bir 12-13 dakika bir yürüyoruz. Ara yollardan Süleymaniye Camii'ne kadar mırıldanarak bir şey okuyor sürekli. Bu bir gün değil, iki gün değil, beş gün değil, on gün değil. Ya aylarca, yıllarca belki devam ediyor. Her gün başka bir şey. Her gün başka bir şey okuyor. Diyor ki dayanamadım. En sonunda bu hiç konuşmuyoruz diyor. Ben onun koluna giriyorum. O başlıyor okumaya, gidiyoruz. Ne okuyorsun hocam dedim diyor. Dedi ki ben Galata Mevlihanesi'nde meşk ettiğim ayinler var. Onları unutmamak için her sabah namazına giderken bir ya da iki selam yetiştiği kadar başlıyorum evden. Oraya kadar okuyorum. Mevlevi ayini okuyor. Bizim meşhur bir camimizin de imamlığını yapmıştı bu zat. Ama biz bu zatı hiç mi hiç musiki tarafıyla bilmeyiz. Bugün maalesef Kur'an okuyucularımızın çok daha yeni yani 8, 10, 15 yıl, 20 yıl belki ötesine kadar musikiyi çok reddeden keskin tavırları vardı. Ben onlara çok üzülerek izliyordum. Çünkü Hasan'cığım bu işin okulunu okumuş bir insan olarak tabiatta bir ses çıkarmaya başladığınız andan itibaren herhangi bir makama oturmuş oluyor musunuz? Yani hükmü. Üç tane farklı ses çıkardığınız zaman zaten bir çeşni oluşmuyor mu?
Yok yani herhangi bir yere vurup çıkarttığınız ses bile o bile aslında.
Bitti.
Peki
hakikatin
diyor ki
yani
ben o. Kur'an-ı Kerim okuyorum ama makam yapmıyorum. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben Kur'an-ı Kerim okuyorum makam yapmıyorum. Biz bu lafı ben duydum bu camiada. Bu ne kadar ayıp bir şey. Bu bilmemezliğin en yukarıdaki mertebesi.
Teganni şeyi kelimesi çok ya, çok ama, dolaşıyordu o zamanlar.
Ama yani. Teganni kardeşim otur o zaman gına teganni neymiş? Aslı neymiş? Ne olursa teganni oluyor. Ne olursa goy goy oluyor. Gay gay oluyor. Öğrenirsin.
Ya aslında en güvenilir kaynaklardan bir tanesi hocam. Elden ele dilden dile tevatür olarak falan. Evet. En sağlam bir yerde o. Yunus'tan işte eserler geliyor. Sadece sözlü. En sağlam o. Ya o konuda işte ilmi kıraat alanında eğitim alan, eğitim gören, yolu oradan geçen insanların gerçekten bir silsilesi varsa, gerçekten bu işi kültürüyle birlikte devrediyorsa onların hepsi, yani benim birkaç tane hocam da kurra hafızdı. Gerçekten çok iyi Kur'an okurlardı. Musikiye vakıfiyetlerini tam hatırlamıyorum ama güzel okuduklarından dolayı illaki hocaları, vardı.
Hocalarından yani, öyle geldi.
Kesinlikle. Ya. Bilmiyorlardıysa ben o zamanlar musikiyle alakalı değildim yaşımdan ötürü belki ama öyle Kur'an-ı Kerim okurlardı ki hocam ben Kayseri'de Kurşunlu Camii'nde Ali Öztürk hocamın okuduğu kurra hafız Edirne'de genç yaşında imamlık yapmış başimamlık yapmış bir zattı. Allah selamet versin. Hiç unutamıyorum yani. Ömrümün sonuna kadar da unutamayacağım bir kurra hafız ve sesi çok güzel makamı çok güzel.
Şimdi iki örnek vereceğim. Bu iki örneği dinleyicilerimiz lütfen böyle hemen telefon tuşuna basıp internetten dinlesinler. Bir tanesi Hafız Abdurrahman Gürses hocanın İsra suresinden önceki sureden 2-3 belki 2 ayet okuyor. Bir besmele çekip İsra suresine başlıyor.
Nahl suresiymiş.
Nahl'in sonundan başlıyor. İsra suresinin ilk ayetinin ortalarına kadar tek nefeste besmeyle beraber geliyor. Orada gelirken bir perde basıyor Hasan ve cemaat yıkılıyor. Şimdi bana birisi diyebilir mi ki Abdurrahman Gürses hoca musiki bilmiyordu? Böyle bir şey mümkün değil ki. O perdeyi basmaz adam, basamaz.
Öyle diyorlar.
İşte.
Yani ben hiçbir şeyde...
Bulamazsın hiçbir yerde.
Biraz ama çalıştım da bir portresini. Şundan ders aldı, muski de şöyleydi falan. Şey denir yani, zaten Reisül Kurra'lık yapmış. İlmi Kıraat'ta en büyük isimlerden bir tanesi.
O değil, mevzumuz o değil ki.
Ama muski de zat, işte bir kanat.
Bak, Abdurrahman Efendi'nin bir tane aşrını hiç biz muziki şinasların taksimlerini deşifre edip notasını yazıyoruz da, Abdurrahman Efendi'nin bir tane aşrını bir tane iyi notist deşifre etsin, oradaki şedleri ve geri gelip de aynı makamda nasıl durduğunu, aynı yerde nasıl karar verdiğini görsün. Bunu muziki bilmeyen bir adamın yapma ihtimali yok. Perde bilmeyen adamın yapma ihtimali yok. Nasıl Kani Bey sazlarla birlikte atıştığı zaman dolanıyordu arkasından, adamları mahvediyordu. Yani Abdurrahman Efendi'nin bir tane aşrını birisi deşifre etsin. Özellikle o İsra Suresi'ne geçtiği yer. İkinci bir örnek daha vereceğim. Şimdi biz musikiyi neden yapıyoruz aslında? Musikiyi, Kur'an, ezan neden okuyoruz bunları? Bizim bir tane amacımız var. Hatta bir amacın içerisinde iki amaç saklı. Bir, etkilemek. İki, etkilenmek. İkisini aynı anda yapıyorsanız mükemmel yapıyorsunuz demektir. Ona can dayanmaz. Farabi'nin dediği gibi ölürsün diyor. Dinlersen ölürsün diyor. Yani bu dinlersen ölürsün ne demek bu? Elest bezmindeki nidayı duyarsan canlılık sona erer. Çünkü sana Allah sesleniyor. Şimdi etkilemek ve etkilenmek. Biz şimdi okuyoruz. Etkilemek için okuyoruz. Yani müzik eseri okuyoruz. Sözler etkilesin. Müzik eseri etkilesin. Müzik melodileri etkilesin. Ses etkilesin. Etkilesin yani. Ama bir de etkilenme var. Yani eğer sen okuduğundan kendin de etkileniyorsan karşındaki zaten bitiyor. Bunun bir tane örneği var. Ya yani çok örneği var da. Hafız Mecit Gürses bir radyo programında, bir Kadir Gecesi olduğunu düşünüyorum bu kaydın, bir Viladet Bahri okuyor. Böyle coşkulu. Hafız Mecit dediğiniz adamın da böyle 8-10 oktav falan sesi yok. Maksimum 2 oktav. Hepsini de kullanmıyor zaten. Bas bir ses böyle. Böyle konuşur gibi okuyor Mevlid'i. Mevlid'in okunma tekniği konusunda da bir gün mevzu açılırsa kısa bir bilgi verelim. Mevlid çünkü Hafız Mecid'den önce başka bir formatta okunuyordu. Hafız Kemal tarzında okunuyordu. Taşplaklarda örneği var bunun. Ağdalı ve melodileri ağır, makam geçkileri daha sade. Hafız Mecid'de iş yürümeye doğru gitti ve etkileyici hale geldi. Orada kendi yazdığı bir Kadir Gecesi naati var Hafız Mecid'in. Sebebi hılkati alem yüceden sesleniyor. Uyan ey alemi İslam, bu gece yatma diyor. Duydunuz mu bu naati?
Evet.
Bu naati Viladet Bahri'ni okuyor. Son kısımdan da biliyorsunuz bir kaside okumak adettendir genellikle. Kadir Gecesi olduğu için bu da o güfteyi okumuş oradan. Bu gece Rabbimizin emriyle cümle melek aramızda bulunup bizleri tebşir edecek diyor ve canlı yayında hüngür hüngür ağlıyor, Mevlid'i bırakıyor orada. Bütün cemaatte ağlıyor. Ağlaşma seslerini duyuyoruz kayıttan. Ha. Şimdi ben bunu hayal ediyorum. Ben de Mevlid okuyan bir insanım. Ben de Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanım. Benim de böyle tecrübelerim var. İlginç bir şekilde çok etkilendiğim anlar var. Yani böyle farkında olmadan şöyle iki gözümün yaş kenarından yaş aktığını sonra görüntüden gördüm ben. O an fark etmedim. Ama televizyonda bir programda okurken böyle yaş akmış. Allah, terlemedim diyorum. Ter olamaz yani, soğuk çünkü hava. Böyle akmış kendi kendine. O nereye dokunduysa oradan geliyor. Şimdi muhtemelen diyorum Hafız Mecid cümle melek aramızda bulunup bizleri tebşir edecek diyor ya. O sırada orada bir takım hareketlenmeleri tahayyül etti ve onları gördü. Cemaatin içerisinde bir takım melaike-i kiramın musafahalaştığını mı gördü? Onu hissetti mi? Bilmiyoruz. O elektriği bilmiyoruz orada. Ama orada bırakıyor. İşte bu iki örnek bizim bütün musiki yapma, saz icra etme, melodi yapma, sesimizi gösterme, eser icra etme meselemizin özünü anlatıyor. Etkilemek. Ezan davet değil mi?
Evet.
Etkilersen davet olur. Nefret ettirirsen olmaz. Bilakis uzaklaştırır. Etkilersen
yaklaştır.
Cezbeder.
Hiç değilse gönlünü yaklaştır.
Cezbeder. Ha, sen de ezan okurken etkileniyorsan var ya, hı, o ezanı dinleyenler çakılı kalır. Yusuf Gebzeli'nin sabah ezanı okunduğu sırada vapura giden insanlar Üsküdar meydanında çakılı kalıyorlarmış.
Öyleymiş.
Ezan bitinceye kadar. Adım atamıyor adam. Ses ve etki çakılı bırakıyor. Sözü çok uzattım, kusura bakma.
Estağfurullah, estağfurullah. Vallahi hemen gözümün önüne Üsküdar geldi de o münavebeli ezanlar. Evet. Efendim Ahmet Uzunoğlu, sizin de arkadaşınız, o kadar güzel okuyorlar ki gerçekten. Ama bu benim de içimde bir yaradır. Özellikle imamette ve müezzinlikte görevli hafız abilerimizin, hafız hocalarımızın konuştuğumuz Hafız Mecid Sesi Gür gibi, işte Abdurrahman Gürses gibi isimlerin yanında, evet, yetenek bir yerde kabus mu oluyor acaba diye düşünmüyor değilim hocam. Evet. Bunu inşallah önümüzdeki programda başka bir şey konuşmazsak konuşalım diyelim.
Bizim mevzular biraz böyle çok irticalen gidiyor. Hiçbir kayıda kuyuda bağlı olmuyor. Allah'tan biraz fazlaca eser alma durumundayız. Yoksa konuşmadan gideceğiz o zaman o eserde. Şimdi, ama bu şeyi okuyalım. Yunus eserlerinden. Bizim bir eser okumaya vaktimiz var mı şimdi mesela?
Var var.
Peki.
Son eserimiz.
Şimdi o zaman biz bu Selahattin Pınar'ın, bizim 1960'tır vefatı, şarkı bestekarlarımız içerisinde çok parlak bir üne sahiptir Selahattin Pınar. Evet. Dolayısıyla onun neva makamında şarkı formunda bir Yunus sözü ve ilahi olarak onlarcası bestelenmiş olan bir söz. Ben yürüyeceğim yani. Hasan'cığım bunu bir bize arana mesele girsin. Ben de okumaya çalışayım.
Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi. Ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden âreyim. hak neyledi? Gel gör beni, aşk neyledi?
Eyvallah, teşekkür ederim.
Hocam ağzınıza gönlünüze sağlık abicim, ellerinize sağlık. Vallahi sağ şimdi olun. Şarkı formunda dediniz değil mi?
Şarkı.
İnsan böyle eserlerden sonra şarkı formu neymiş, ilahi formu neymiş hususen bilmeyenler karıştırıyor. Yani ben dinleseler ilahi herhalde derdim. Yunus'tan mı bu?
Bu Yunus.
Beste'den mi?
Beste'nin yok, olay, formundan.
Formundan.
Beste'nin formundan. Şimdi bizde her okuduğumuz şeye ilahi diyoruz. Aslında onların da şubeleri var. İlahi bizim meşklerimizin en zorlu kısmıdır bunu öğretmek. İlahi sadece dini musiki içerisindeki okunan eserlerden bir grubun adı. Tevşih var, saut var, efendim, salat var,
miraciye
temcid var,
var
miraciye ne? Var, mevlid var, efendime şuul var, nefes var, varda var. İlahi de var.
Ama o da onlardan bir tanesi yalnız. Yani.
İlahi biraz böyle Allahsal.
Evet, Allah'lık. Şimdi şeyi de dini bir veçhesi varsa ilahi, evet. Dünyevi ise şarkı, biraz böyle doğudur, bağlamadır olursa türkü oluyor herhalde.
İşte öyle değil.
Şimdi bir programda da aslında isterim bunu. Çok güzel bir konu çünkü insanların biraz daha belki anlayabilmesi için bu Türk müziğindeki kavram kargaşası mevzuna.
Evet, biz çözemeyiz ama en azından söyleriz değil mi Hasan?
Vallahi bilmiyorum.
Çok kavga etmişler.
Tamamdır. Peki, böylelikle nihayete erdirelim efendim. Her bidayetin bir nihayeti, evet, vardır derler. Bu haftada
aziz
seslerin
dostlarımıza
izinde
muhabbetlerimizi sunarak, evet, ben cümlemi tamamlayayım, siz buyurun.
Eyvallah. Bu hafta da Seslerin İzinde programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bir sonraki programda Seslerin İzinde yeni bölümüyle yine Yunus'u konuşmaya devam edeceğiz. Sizleri de bekleriz. Hoşça kalın efendim.